Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta olduğu gibi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta 15 Temmuz kahramanlarımızdan birini, gazilerimizden birini Faik Özdemir'i stüdyomuza konuk ettik. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız? Toparlayabildiniz mi? Nasıl evet, geçti ameliyatlarınız? O sorularla devam edelim, sonra 15 Temmuz'un akşamına geleceğiz.
Aynen, gayet iyiyiz. Şu anda sağlık durumumuzda bir problem yok. Tabii zaman zaman o geceyle alakalı şehitlerimizi düşünüyoruz. O günün vehametini düşünüyoruz. Yani bizde kalan izler sadece bunlar. Başka da şu anda öyle çok fazla aman aman bir sağlık problemimiz yok.
Evet. Peki rüyalarınıza giriyor mu?
Yani sık sık değil ama yani 3 ayda bir, 4 ayda bir. Tabii ki o günkü gördüğümüz şeyler bizim rüyalarımıza giriyor. Çünkü siz de takdir buyursunuz. Çok fazla bir meşakkatli bir gece yaşadık. Şehitlerimiz vardı. Bunların hepsine tanık olduk. Beklemediğimiz yerden bir darbe aldık. Olayın en acı boyutu da buydu. Oranın yıkımları tabii ki haliyle sürüyor.
Evet. Tabii uzun yıllar boyunca da gidecek gibi değil.
Yani
çok taze. Hepimizin yüreklerinde bir yara var. Sizler bunun fiiliyatında yaralanmış, gazi olan ve canını vermiş olan şehitlerimiz var. Kurtuluş Savaşı gibi bir destan yazdınız orada. Sizin için ne yapsak gerçekten bizim için ne söylesek azdır. Bu çok önemli bir nokta. Dilerseniz 15 Temmuz'un akşamına gelelim. 15 Temmuz'da neler yaptınız? Akşam üzeri eve geldiniz ya da dışarıdaydınız. 15 Temmuz'da yemeğinizi yedikten sonra haber nasıl aldınız? Nasıl oldu?
Şöyle oldu, ben bir firmada proje yöneticisi olarak çalışıyordum 15 Temmuz'dan önce. Gündüzünde çok yoğun bir tempodan sonra evimize geldik. Tabii o gün erken yatmak icap etti. Ellerinizden öper, iki tane de çocuğum var benim. Eşimle beraber çocuklarım yattıktan sonra köprünün kapatılma haberini aldık. Tabii iki veyahut da üç gün önce Fransa'daki malum terör olayı olduğundan dolayı biz yine terör saldırısıdır diye çok fazla önemsemedik, yatıp uyuduk. Yani erken saatte uyuduk. 9.30-10 civarlarındaydı. Tabii daha sonra yatarken biz uçağın yapmış olduğu süpersonik patlamayla beraber tekrar ailece kalktık. Telefonuma baktığımda telefonumda hiçbir şey okunmuyordu. Televizyona baktık. Televizyonda darbe girişimi deyince zaten o noktadan sonra biraz kendimi kaybetmişim evin içerisinde. Çocuklarım ve hanımı biraz tabii ki korkutmuşum o esnada. Tabii bunların hepsi bilinçsiz vaziyette. Hı hı. Çünkü darbe olacak bir durum yok. Veyahut da darbeyi gerektirecek herhangi bir durum yok. Biz de şaşkınlık yaşadık ilk başta. Tabii sevdiğimiz bir lider var başımızda. Ve gitmesini de hiçbir zaman istemiyoruz. Ona yapılan bir darbeyi kendimize yapılmış bir darbe sayarak ilk başta babamı aradım ben. Baba neredesin dedim. Aşağı inerken işte o sırada. Aşağı in, geliyorum ben dedi. Babam da beni almaya geliyormuş o sırada, esnada. Onlar sokağa tabii uyanık oldukları için daha önce çıkmışlar. Ben de aşağıda asker arıyorum bu sırada. Çünkü geçmiş zamanlardaki darbeleri biz öğrendiğimiz için hani kitaplardan öğreniyoruz. Yaşımız da o zamana kurtarmadığından dolayı. Tabii baktık aşağıda asker falan yok. Arabaya bindik. Dedik nereye gideceğiz? Babam geldi dedi ki meclisi abluka altına almışlar. Meclise gidelim. Tabii o sırada gittik. İşte Allah tarafından bilmiyorum yani nasıl olduysa yollarımız bir anda açıldı. Yeni Mahalle Şentepe tarafında oturuyoruz. Yani herkes bize o geceyle alakalı şunu sordu. Siz nasıl gidebildiniz diye o trafiğin arasında. Ama dediğim gibi yani Allah tarafından bir şekilde biz adliyenin önüne kadar gittik. Adliyenin önüne gittiğimizde baktık ki orada halk birikmiş Sıhhiye Köprüsü'nün altında. Biz de yürümeye başladık tekrar. İlk dediğimiz gibi meclisi abluka altına almışlar. Orayı müdafaa etmek için çıktık biz. Tabii bu sırada orada bir kümelendik biz. Tanımadığımız insanlar vardı çok fazla. Herkes de aynı duygu ve aynı düşünce. Yani adam gibi ölelim, bir kere ölelim. Yani çünkü halk bu darbeyi tasvip etmediğini ilk andan itibaren o reaksiyonla göstermiş oldu. Ezilmiş arabaları gördük orada. Daha sonra Kızılay Meydanı'ndan şeye giderken bunu anlatmak istiyorum. Önümüzde giden bir genç vardı. Çünkü bu benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor o geceyle alakalı. Genç arkasında, sağında ve solunda annesi ve babası vardı. Genelkurmay'ın oradan silah sesleri artık bize duyulmaya başladığında annesi ve babası bir duraksadı. Dedi ki oğlum oraya doğru gitmeyelim. Ateş ediyorlar. Bomba atıyorlar. Yani 17-16 yaşlarında işte o yaşlardaki bir genç annesine babasına şunu söyledi. Dedi ki anne baba öleceksek dedi. Burada da öleceğiz. Orada da öleceğiz. Nerede yazıldıysa orada. Yürüyün dedi. Tabii bu kalabalığı bu söz bayağı bir derinden etkiledi. Korkusuzca yine halk yürümesine devam etti. Tabii biz baktığımızda meclisin etrafında herhangi bir tank veyahut da asker yani silahlı bir kuvvet söz konusu değildi o sıralarda. Ama Genelkurmay'ın etrafında bir tanka branda çekmişlerdi o sırada. Biz de oraya gittik tankın yanına. Ezilmiş bir araç vardı, onun yağları falan vardı işte. Biraz kaymaya başlıyordu. Neyse elimizde sadece bizim Türk bayrakları söylediğimiz tek bir şey vardı. Asker kışlaya, bu vatan bizim. İstiklal marşları okuyorduk. Tabii çeşitli sloganlar atıyorduk. Bu esnada arka nizamiyede olan kısımda çok fazla ateş altına alınıyordu. Oraya doğru biraz meyil ettik. Tabii oraya meyil ettiğimiz zaman insan çoklaşmaya başladığında içeriden aniden bir ateş geliyordu. Ateş edilme söz konusuydu. Tabii yaralılarımız vardı. Elden ele arkaya evet. Doğru falan giderken.
Peki yukarıdan ateş edenleri görüyor muydunuz?
Şöyle yukarıdan ateş edenleri çok fazla görmüyorduk.
Özellikle o pencerenin arkasına saklanmış olanlar ateş ediyorlardı.
Aynen.
Kendilerini göstermiyorlardı.
Şöyle bizim konum olarak dezavantajımız şuydu. Genelkurmay'ı 3 aşağı 5 yukarı görenler bilirler. Yüksek bir bariyer vardır. Kapalı bir bariyer. O kapalı bariyerden görmeniz için yukarıya doğru çıkmanız lazımdır. Biz yukarıya doğru çıktığımızda bariyerin arka tarafındaki askerler direkt ateş ediyorlardı. Yani bariyerlerin üzerine çıkmamıza müsaade etmiyorlardı. Tabii bunların da elinde M4 silahlar vardı. Aynı zamanda miğferleri, kulakları açıkta olacak şekilde belli özel kuvvetlerden gelen askerler. Çok fazla bizi orada müdahale etme şansı bırakmıyorlardı. Ben her zaman şunu söylüyorum. Hani gerekli video kayıtlarından falan baktığımızda Genelkurmay o gün bizzat savaşın ortamıydı.
Evet.
Neyse daha sonra biz medyaya yöneldik. Medyada ne yazıyor? Yani durum nedir, ne değildir? Medyaya bakıyoruz ama tabii çeşitli haber organlarında çok fazla haberler çıkıyor. Bir haberde diyor ki Tayyip Erdoğan Yunanistan'a karşı. Bir haberde diyor ki İstanbul'a geliyor. Bir haberde diyor ki Ankara'ya geliyor. Biz de kararsız kaldık bu sırada. Tabii o sırada polisler geldi. Polislerin bir ricası var. Dedi ki abi ne yaparsanız yapın. Buradan asker çıkartmayın dedi. Daha sonra tekrar gelen bir polise oradan silah istedik biz polisten. Dedik yani burada böyle beklemeli olmaz. İçeriye de bir müdahale yaptırmıyorlar. Bize bir silah
karşıdan verin. Ateş ediliyor.
Tabii ki karşıdan ateş ediliyor. Kendimizi de savunmamız lazım. Elimizde de bayraktan başka bir şey yok. Dedik biz de müdahale edelim bu olaya. Polis de tabii ki yani uygun olarak vermedi silah. Ve hatta herhangi bir yere bizi göndermedi. Orada bekleyişimiz bizim beklerken dururken direktmen helikopterden ateş açılmaya başlandı. İlk atış açıldı. Tabii biz bunu ilk bir boşluğa diye yorumladık ama boşluğa değilmiş. İçişleri Bakanlığı'nın karşı tarafındaki bahçenin içinde yaralıları taşıyan insanlar var. Yani bizim anlamadığımız nokta da burasıydı. Savaşın hiçbir halinde yaralı taşıyan insanlara ateş edilmez. Burada ediyorlardı.
Burada bambaşka bir şeydi.
Çok
savaş
başka.
Kurallarını bile
aynen.
Düşmanın yapmayacağı işlemlerin tamamını, düşmanın yapmayacağı davranışların tamamını bunlar yaptılar.
Aynen öyle. Ve daha sonra tabii kulaklarımızın kenarına kadar artık gelen mermi vızırtılarını duymaya başladık. Tabii o gün ölümü çok fazla düşünemiyorsunuz. Yani neden? Biz Türk milleti olarak 3000 yıllık ve daha ötedeki tarihlerimizde hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de. Çünkü bu bizim kanlarımızda var artık, genlerimizde var.
Tabii, boyunduruk altında olamayız biz.
Tabii ki, ya öleceğiz ya da esir olmayacağız yani, başka bir çaremiz yok.
Net.
Biz de tabii bu esnada beklememizi yine sürürken içeriye doğru hamleler yapıyoruz, püskürtülüyor. Hamleler yapıyoruz, püskürtülüyor. En son bomba atıldıktan sonra, meclise bomba atıldıktan sonra bir helikopter, UH-1 ve gelip direktmen insanların üzerine, orada ne bir boşluk ne de başka bir şey, direktmen üzerlerimize ateş açtılar. Zaten bu video kayıtlarını da görürsünüz, oradaki işte isabet alan kişileri. Tabii biz de o sırada kavşağın olduğu yere doğru yönelirken gayri ihtiyari siper alma gereksinimi duydum. Yani öne doğru eğildiğimde tişörtümün havalandığını gördüm. Yere uzandım o sırada. Tabii çok fazla bir acı falan hissetmedik yani. Yani bilmiyorum, belki Rabbim tarafından verilen bir dirayettir. Yani onu da çok fazla bilmiyorum. Göğsümden vurulduğumu gördüm. Babam vardı yanımda. Bir de bir akrabamız daha vardı. İlhan Aydın. Babam geldiğinde tampon yapmaya başladı göğsüme. Tabii kan akışı çok fazlaydı. Dedim baba bu sirk herhalde. Çünkü hiçbir acı yok. Meğerse kurşun kalbin üstüne kadar gelmiş. Yani bayağı bir yol almış. Biz kalktık o esnada. Dedik ne yapacağız? Orada yaralılar falan vardı. Tekrar arabaya doğru yöneldiğimizde yaralılara, işte biraz yürümekte zorluk çekenlere orada biraz yardım ettik. Hastaneye geldik. Hastanede de şöyle düşündük. Dedik ki ya buradaki hastaneler çok kalabalık veyahut da kapalıdır yani. Yakında olanlar bile. Dedik en uzak hastane neresiyse oraya gidelim. Orada tekrar tedavimizi yapalım. Gelelim dikiş attıralım dedik. Tabii bu esnada biz olayın vehametini daha bilmiyoruz. Yani kurşun hakikaten hayati risk pozisyonundaymış. Hastane tedavilerimiz yapıldı. O sırada...
Hangi hastaneye gittiniz?
Onkoloji Devlet Hastanesi. Evet. Batıkent tarafındaki yeni mahalle.
Batıkent
tarafındaki.
Demetevler'deki.
Evet, Demetevler'deki. Onkoloji hastanesine gittik. Orada da sağ olsunlar yani gereğini çok güzel yaptılar. Yani çok muazzam bir ilgi vardı. Daha sonra bir polis gördüm. Kendisi de gazi olmuş, haberim yok yani. Arkadaşlarını getirmiş oraya. Kendi gazi olduğundan haberi yok. Vurulduğundan haberi yok. Parmağının kırıldığından haberi yok. Çağırdım. Dedim ki komiserim var mı dedim şu anda bir şey. Yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Sabaha karşıydı zaten. Saat 5 suları falan da o civardaydı işte. Yat dedi baba it. Ortalığı dedi biz ele aldık. Şu an dedi sen de tedavini gör. Bizim için bu kafi dedi. Orada beni biraz sakinleştirdi. Çünkü o zamana kadar yani durumun vehametini öğrensem de yerimde duramıyordum. Çünkü namusumuza göz diktiler. Bayrağımıza göz diktiler. Orada şehitlerimizi gördük. Yani bu insanların bununla da yetinmeyeceğini artık kalbimiz idrak ettiğinde bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkına vardık. Durumu da kontrol altına aldık deyince iyice bu sefer sakinleştik. Daha sonra ameliyatımız oldu.
Saat kaç sıralarında bu sohbeti yaptınız?
Sabah 5.30 civarında falandı.
Evet.
Polis memuruyla.
Külliye bombalanmadan önce.
Bombalanmadan yarım saat falan önce yani. Hakikaten de mesela baktığımızda sabah 5.30'a doğru biraz daha
bir sakinlik vardı.
Sakinlik vardı. Yani artık kendi kabuklarına çekilmeye başladıkları zaman emniyeti falan da zaten polisler ele almış. Yani orada da kahramanca mücadele etmiş emniyet mensupları ve halkımız beraber koordine halinde. Yani çok karanlık bir geceydi. Ama o karanlık geceyle alakalı benim düşmek istediğim bir anekdot vardır. Demek ki bizim elimizde sadece iman ve bayrakla bu kadar oldu.
Bu kadar oldu.
Eğer ki...
Bir de bunun yanında.
Evet ve bir de bunun yanında. Demek ki bize saldıracak dış bir kuvvet olsa, bu iman ve bayrağın altında aynı zamanda bir de silah olursa, zannediyorum karşımıza çıkacak herhangi bir süper güç de yok yani.
Evet, bu çok önemli bir nokta aslında.
Aynen.
Gerçekten şimdi buraya çıkardığımız onlarca hem gazimiz hem şehit yakınlarımız aynı cümleyi sarf ediyor. Aynı cümleyi sarf ediyor. Öyle enteresan şeylerle karşılaşıyoruz ki hiç yürümeyi dahi yani mecali olmayan insanların o gün oraya nasıl koştuklarını.
Aynen.
Kamera kayıtlarında çok enteresan şeyler diyor. Ya bana izlettiler. Kamera kayıtlarında diyor ki bu adam 10 metreyi 5 dakikada gider diyor. Benzetme. Ama kamera kayıtlarında o 20 metreyi 30 metreyi alan bölümde görünmesiyle yok olması hepi topu 3-5 saniye sürüyor.
Aynen. Zaten şairimiz ne diyor? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür.
Evet.
İmansız olan yürek sinede ancak bir yüktür.
Yüktür.
Şimdi o gün zaten imanlı olan insanların dirayeti ortaya çıktı. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki şurada sokakta meydanda bir insan belinden tabancayı çıkartıp havaya ateş açsa herkes çil yavrusu gibi dağılır. Ama evet. O gün insanlar o kurşunların o bombaların üzerlerine gitti.
Üzerlerine
bunun
gitti.
Tek bir tarifi var. Bu da imandır.
İmandır değil mi? Sizinle sohbete devam edeceğiz ama isterseniz bir ara verelim.
Tamam.
İlhan Aydın hattımızın diğer ucunda. Sizin gaziliğinize şahitlik
evet.
eden. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi programlar.
Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasılsınız? Siz o güne şahitlik ettiniz. Bize onları anlatabilir misiniz? Faik Özdemir anlattı biraz da. Bir de sizden dinleyelim, olur mu?
Ya işte o akşam biz Faik'le beraberdik. Beraber çıktık sokağa. Ya o gece ya anlatılmaz yani yaşanır. Ya çok zor bir geceydi, çok kötü bir geceydi. Ya insanlar herkes meydandaydı.
Evet.
Helikopterler, Genelkurmay'ın içinden ateş eden askerler vardı.
Evet, siz
yıkanmış cesetler vardı. Yani şehitlerimiz vardı öyle söyleyeyim. Çok zordu yani bizim
siz...
için çok zordu o gece.
Evet. Faik Özdemir'e nasıl ulaştınız o gün?
Faik Özdemir'le biz telefonla konuştuktan sonra bir araya geldik.
Hı hı.
Aynı arabayla Sıhhiye'ye kadar yolculuk yaptık. Sonra oradan zaten trafik yoktu. Yani durmuştu.
Hı hı.
Tanklar izin vermiyordu. Biz beraber Genelkurmay'ın önüne kadar yürüdük.
Evet.
Çok kalabalıktı zaten sokaklar. Herkes dışarıdaydı. Ellerinde bayrak. Biz de bayrak aldık Kızılay'da. Hatta insanlar bayrak dağıtıyordu.
Hı hı.
Türk bayrağıyla beraber yürüdük. Genelkurmay'ın önüne gittik. Bir süre orada durduk. Sonra helikopterler ateş etmeye başladı. Sonra biri beni yere çekti böyle. Bir an Faik kaybettim yani önümden.
Hı hı.
Çevremde yerde yatan insanlar da Faik'i aramaya başladım. Ya işte o an karmaşa çıktı zaten. Sonra Faik'i gördüm. Üzerindeki formadan tanıdım Faik'i. Yanına gittim. Yanına gittiğimde yaralanmıştı. Göğsünden kan akıyordu. Sonra beraber hastaneye gitmeye karar verdik. Oradaki yaralı kardeşlerimizle beraber, gazi kardeşlerimizle beraber hastanelere yönlendirdik yani herkesi. Yardımlaşarak Sıhhiye'ye kadar gittik. Sonra aracımıza binerek hastaneye gittik.
Evet. Sizde herhangi bir sıkıntı var mıydı?
Ya,
sizde bir yaralanma oldu mu?
Benim göğüs kasıma saplandı parça. Sol göğüs kasıma saplandığı için ben şanslıydım. Faik'in evet. Tam göğüs kafesinin arasına geldiği için o ameliyat geçirdi.
Evet. Peki parça sizin içinizde duruyor mu hala?
Yok, ben aldırdım. Ya ben çok çıkartmaya çalıştım kendim ama o gece Faik buna izin vermedi. Doktorlara rica etti, doktorlar aldı.
Allah Allah. Kendiniz mi çıkarmaya çalıştınız?
Evet. Benim bir santim kadar içerideydi. Ben görüyordum parçayı. Kendim çıkartmaya çalıştım ama başaramadım.
Evet. Peki.
Hatta şöyle, İlhan abim yani tişörtü falan her şeyi kapalıydı. O esnada bize söyledik, dedik ya acı hissedilmiyor. Yani acı hakikaten yok. Yani gram bir acı yoktu. Dedik yani soyunun siz de bakın. O esnada İlhan abi de tişörtünü bir çıkarttı, bir baktı. Aa dedi, bende de var göğsümde. Yani öyle bir durumdu yani.
Evet. İlhan Bey, çok teşekkür ediyoruz programa katıldınız. Faik Özdemir'le ilgili o anılarınızı anlattınız. 15 Temmuz'un o hain kalkışmanın akşamında neler yaşadığınızı anlattınız. Nasıl gazi olduğunuzu anlattınız. İnşallah sizi tekrar burada misafir etmek isteriz. Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi programlar.
Biz dönelim.
Evet.
Orada şimdi müdahale edildi sana. Hı hı. Ameliyata alındı.
Evet.
Peki ameliyattan sonra uyandığında neler söylediğini hatırlıyor musun? Ya da hiç birilerine
çok
yani ne oldu? Ülkelden gitti mi? Tekrar çıkıyor muyuz? Tekrar gitmemize izin veriliyor mu? Bu tip ifadeler kullandın mı?
Şöyle, çok enteresandır. Ben ameliyattan çıktıktan sonra şuurum yerindeydi. Ha, şöyle de söyleyeyim. Benim ameliyatım o gecenin sabahında olmadı. Yani bekledik. Hastaneye girişim daha sonra yapıldı. Hı-hı. Ve daha sonra ameliyatım oldu benim. Yani anında olmadı. Sadece dediler şu anda hani çok fazla bir durum yok.
Acil olanları alalım.
Evet, acil olanları alalım ki daha büyük olanları vardı. Hı-hı. Mesela yanımda bir TürkSat'tan gelen bir arkadaş vardı. Tam boynundaydı parça. Yani damarın yani yırtacak o durumdaydı. Yanımda Hüseyin Dikmeli miydi, Dikmen miydi? Öyle bir abimiz vardı. Kurşun sol üst omuzundan girmiş, arka kürek kemiğini parçalara çıkmış. İkinci kurşunda sol kolunun kemiğinin parçalara çıkmış. Mesela o vardı. Kazan'dan gelen bir kardeşimiz vardı, genç bir kardeşimiz. Kurşun sağ arka karaciğerin üstünden giriş yapmış, içeride duruyordu mesela. Onun gibi çok fazla hep göğüs cerrahini ilgilendiren bölümler vardı. Göğüs cerrahıydı. O gün gece bir kişiydi sadece. Şimdi tabii böyle olunca, bu durum olunca hayatı riski olanlar tabii biraz daha önce. Benim de bilincim çok açıktı. Hatta şaşırdığım mevzulardan birisi de şudur. Ameliyattan çıktıktan sonra bir baygınlık şekli olur yani. Hı hı. Ben gözümü açtım, doktorumu gördüm. Zaten durumları takip ediyorduk biz. Ülkenin artık ele alındığını, darbe teşebbüsünün devam ettiğini. Ama şunu da söyleyeyim, ameliyatımı olana kadar da hiç uyuyamadım. Yani gözüme uyku girmedi. Çünkü ya olursa, ya bir daha bir şey olursa tabii diye.
Ya ülke elden giderse.
Tabii ki. Yani her zaman tetikte olmak lazım. Su uyur, düşman uyumaz. Her an tetikte olduk. Tabii sabah 6:30 gibi televizyona ilk baktığımda benim Cumhurbaşkanımızı gördüm. Orada bir ferahladım bir. Dedim tamam, olay dedim artık ele alınmış. Artık bitmiş. Artık rahat bir nefes alabiliriz dedim. Ama tabii her gün korku yaşıyoruz. Çünkü Faik Özdemir Türkiye Cumhuriyeti üzerinde çok fazla bir öneme sahip olan bir insan değildir. Yani varlığıyla yokluğu çok fazla bir şey anlam ifade etmez. Ancak bir ülkenin lideri o ülkeden giderse kaosa kadar gider. Ya bunu zaten Orta Doğu ülkelerinden de görüyoruz. Yani tek bilinçli bu oluyor.
Yani tecrübeyle sabit olduğu, defaatle görülmüş olan bu yakın komşularımızda neler olduğunu, Orta Doğu'da neler olduğunu çok rahatlıkla gözlemledik.
Tabii ki.
Suriyelilerin bize geldiğini çok iyi biliyoruz.
Aynen.
Bizim 3 milyon Suriyeli'ye nasıl kucak açtığımızı biliyoruz ama bize kim kucak açacak?
Şimdi işin en büyük boyutu da orası. Burası ümmetin son kalesi. Burası adaletin son kalesi. Burası her şeyin son kalesi. İnsanlığın son kalesi. Burası düştüğü zaman zaten hiçbir insanlığın gidecek bir yeri olmaz. Bugün bakıyorsunuz Somali'de yardım ihtiyacı olduğu zaman en fazla yardım yapan Türkiye.
Evet.
Bugün Suriye'nin başı sıkıştığı zaman en önce koşan yer Türkiye. Irak'ta bir olay olduğu zaman koşan Türkiye.
Evet,
her
evet,
tarafta yardım elini açan Türkiye. Burası düştüğü zaman zaten sizin hiçbir yere gitmenizin bir manası yok.
Tutacak dalınız kalmıyor zaten.
Tabii.
Evet. Son olarak bizleri dinleyenlere neler söylemek istersiniz? Bu kalkışmanın tekrar bir daha olmaması için neler söylemek istersiniz? Neler tavsiye etmek istersiniz? Bizim dinleyenlerin hikaye gibi bunları dinlememesi için.
Evet. Ben şunları söylemek isterim halkımıza. Biz akıllı bir milletiz ve her insanın aklının yüce olduğuna ben inanırım. Hiç kimsenin aklını asla küçümsemem. Bu gibi darbelerin olmaması için bazı güçlere bilip veyahut da bilmeyip hizmet etmelerini ben istemem. Herkesin aklı vardır. Herkes kendi aklını kullanarak bir yerlere gelmesini isterim. Aynı zamanda şu da var. Biz ülke olarak çok çalışmamız lazım. Gece demeden, gündüz demeden çalışmamız lazım. Eğer bir genç lisans okuyorsa yüksek lisansını yapsın. Yüksek lisansını bitirdiyse doktorasını yapsın. Her şeyin en iyisini yapsın. Eğer bir meslek dalındaysa en iyisine gelsin.
Evet, boş durmasın.
Kesinlikle. Bizim boş duracak bir anımız yok. Eğer biz boş kalırsak çalışanlar gelecek. Evet. Çalışanlar da genellikle geldiğini akıllı görüyorsunuz. Yani baktığınız zaman şimdi bir pilot kolay yetişmiyor ama kötü bir niyetli pilot yetiştiği zaman da görüyorsunuz Gölbaşı'nda mesela.
Akıllarını satmış, kiraya tabii, vermiş olanların ülkeye ne halde güya hizmet ettiklerini düşünerek, ulvi bir makama, nirvana'ya ulaşma güya hesabını yaparak
evet,
yaptıkları bu hainliğin farkında bile olmadıklarını gördük.
Aynen öyle.
Ama ne hikmettir ki az önce söylediğiniz çok güzel bir noktaydı. Biz imanımızla, biz ilmimizle, biz elimize bu kez boş olmayacağız demiştim. Tabii. Ne kadar güzel bir nokta. Biz sonuna kadar vatanımız ve milletimiz için savaşacağız.
Evet, kesinlikle.
Kanımızın son damlasına kadar. İnşallah bir daha böyle acıların yaşanmaması için
İnşallah.
Tekrar biz bu programları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu programlara yapmaya devam edeceğiz.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, şeref verdiniz. Buraya kadar geldiniz. Biz sizler için az önce ilk başta söylediğim gibi ne yapsak azdır.
Estağfurullah.
Siz bizim medarı iftarımızsınız. Bütün gazilerimiz, o gün sokağa çıkmış olan herkes bizim aynen, medarı iftarımız.
Zaten şunu söylüyorum ben, onu da belirteyim. Benim kriterlerime göre gazi o gün sokağa çıkıp da yaralanmış insan değil. O gün sokağa çıkıp meydana inemese bile gönlünde vatanını savunma aşkıyla çıkan herkes o gün gaziydi.
Evet, çok doğru. Çok doğru. Programı bitiriyoruz.
Çok teşekkür efendim, ederim ilginize, alakanıza.
Efendim, programı bitiriyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
Demokrasi Kahramanları.